Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 8.
Yunanlı elhekim her türlü gevezeliğe tahammül eder. Yeter ki derste put gibi oturmak yerine mümkün olduğu kadar çok konuş. Yüzbaşı Minüçer en küçük bir itirazdan bile nefret eder. Verdiği emirler göz açıp kapayıncaya yerine getirilmelidir. Emirlerini ne kadar gayretle yerine getirirsen gözünde o derece değerlenir ve önem kazanırsın. Ve dahi Abdülmelik, henüz genç olmasına rağmen Seydona'nın güvenini kazanmıştır. Kayış gibi bir adamdır. Zorluk ve acı kelimelerinin anlamını bilmez. Bize irade ve dayanıklılık dersleri vermektedir. Bu yeteneklere burada çok önem verildiğini göreceksin. Hatta en az din bilgisi kadar önemlidir. Güvercinimizi o kadar da korkutmayın diye sözünü kesti Yusuf. Yoksa uçup gidebilir. Baksanıza suratı bembeyaz kesildi. İbni Tahir kızardı. Karnım aç dedi. Bütün gün ağzıma lokma koymadım. Süleyman çınlayan kahkahalar attı. Eh ne yapalım, burada daha çok aç kalacaksın zavallı dostum. Hele bir de Abdülmelik ile tanışınca o anda uzun bir boru sesi duyuldu. Namaz vakti diye bağırdı Yusuf. Ötekiler gibi duvardaki raftan bir seccade alan İbni Tahir binanın damına çıktı. Dahi Ebu Soraka onları bekliyordu. Herkesin orada olduğundan ve seccadelerini doğru yere serdiklerinden emin olduktan sonra doğuya, kutsal yerlere doğru dönerek namaz kılmaya başladı. Önce gelenekler uyarınca yüksek sesle dua etti. Sonra seccadeye vardı ve tekrar doğruldu. Ayağa kalkarak ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı ve tekrar diz çökerek secdeye vardı. Sonra şu duayı okumaya başladı. Ey Mehdi, bizi kurtarmayı vaat ettin, seni bekliyoruz. Tahtı gasp edenlerden ve zındıklardan kurtar bizi. Şehit Ali, Şehit İsmail, şahidimiz olun. Talebeler de hocaları gibi namaz kılıyor ve söylediklerini tekrar ediyorlardı. Hava aniden kararmıştı. Komşu terasta dua eden adamların boğuk sesleri ta onlara dek geliyordu. Alışkın olmadığı korkutucu bir duygu kapladı İbni Tahir'in içini. Bu anda yaşadıkları ona sanki bir rüyaymış gibi geliyordu. Fakat garip bir rüya. Ve Ali ile İsmail'i açık açık yakarmalar. Alamut dışındaki müminler bunu yapmaya ancak sıkı sıkı kapalı kapılar ardında cesaret edebilirlerdi. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu, şaşkındı. Seccadelerini özenle toplayarak yatak odasına götürdüler. Oradan da yemek yemeye gittiler. Geniş yemek salonu yatak odasıyla aynı binada fakat aksi uçta bulunuyordu. Her talebenin duvar dibinde kendisine mahsus bir yeri vardı. Söğüt dallarından örülmüş hasırlar üzerine bağdaş kurup oturuyorlardı. Talebelerden üç tanesi dönüşümlü olarak arkadaşlarına hizmet ediyordu. Her öğüdüğünde adam başı büyük bir kepek ekmeği, bazen de kuru incir veya elmalardan yapılmış bir cins ekmek veriliyordu kendilerine. Hafta boyunca birçok kez balık yemeğlerine rağmen et daha nadir sadece bir kere geliyordu sofraya. Dana, koyun ya da kuzu etinden yapılmış şiş kebap oluyordu bu yemek genellikle. Ebu Soraka da onlarla beraber yemek yiyerek ortalığa göz kulak oluyordu. Salondan çıt çıkmıyordu. Tümü de derin düşüncelere dalmışlardı. Yemekten sonra küçük gruplar halinde etrafa dağıldılar. Bir kısmı gezinti yapmak için terasa giderken bir kısmı da surların arkasında gözden kayboldular. Yusuf ve Süleyman kaledeki günlük hayatı anlatmak için İbni Tahir'i yanlarına almışlardı. Bütün gürültü patırtı sona ermişti. Kalede kesin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. İbni Tahir artık uğultusuyla yalnızlığını paylaşan Şahrud'un sesini rahatlıkla işitebiliyordu. Etraf zifiri karanlıktı. Gökyüzündeki yıldızların titrek ışığı etrafı aydınlatmak için yeterli olmuyordu. Binaların önünde ellerinde meşaleler taşıyan nöbetçiler belirdiler ve girişlerin önlerine dikildiler. Kıpırdamadan durarak uzun bir ışık zinciri oluşturdular. Dağlardan aşağı esen hafif rüzgar ortalığı buza kesmişti. Evlerin, ağaçların ve insanların gölgeleri, meşalelerin titreyen ışıkları altında esrarlı biçimlere bürünerek ortalığı daha da gizemli bir hale sokuyorlardı. Binalar, kuleler, tahkimatlar aniden değişime uğrayarak tanınmaz hale gelmişlerdi. Tüm varlıklar yabancı, hatta gerçeküstü bir görünüm arz ediyordu. Bir masal sahnesi gibiydi her şey. Aşağı terası çevreleyen surların etrafında uzun bir süre yürüdüler. Şu gözüken yer nedir diye sordu İbni Tahir ve meşaleli muhafızların nöbet tuttuğu bir evi işaret etti. Liderlerden başka hiç kimsenin oraya çıkmaya hakkı yoktur diye açıkladı Süleyman. Dev zenciler Seydun'un dairesine giden kapıyı bekliyorlar. Bu hadımları büyük öndere Bağdat'taki Abbas halifesinin otoritesini kabul etmeyen Mısır halifesi hediye etmiş. Şimdi ismini andığımız hükümdarın hizmetinde değil miymiş eskiden Seydun'a? Çok iyi bilmiyoruz bunu diye cevap verdi Süleyman. Ama tam aksinin olmuş olması da kuvvetle muhtemeldir. Neden diye sordu İbni Tahir şaşkınlıkla. Seydun'a halifenin adına ele geçirmemiş miydi bu kaleyi? Bu apayrı bir mesele diye aydınlattı onu Yusuf. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bu konuda fazla soru sormanı salık vermem sana. Fakat ben Kahire halifesinin İsmail'i Alevilerinin ki buna bizler de dahiliz en büyük önderi olduğunu sanıyordum. Seydun'a bizim önderimiz ve başka kimseden emir almayız dediler ve ikisi de bir ağızdan. Surların dibindeki taşların üzerlerine oturdular. Peki neden büyük önder kendini müminlere göstermiyor diye üsteledi İbni Tahir. O bir evliya diye cevapladı Yusuf. Bütün gün Kur'an okuyor, namaz kılıyor, bizim için talimatlar ve emirler yazdırıyor. Niye ortalığa çıkmadığı hakkında fikir yürütmek bizim harcımız değil dedi Süleyman. Böyle olması gerekli ve niye böyle olması gerektiğini o çok iyi biliyor. Ben her şey için farklı olacağını sanmıştım diye itiraf etti İbni Tahir. Bizler aşağıda büyük önderin bir İsmail ordusu toplayarak zındık sultanı ve halifeyi kovacağını düşünüyorduk. Bu ikinci planda geliyor diye cevap verdi Süleyman. Seydun'un bizden asıl beklentisi kendisine tamamen teslim olmamız ve kutsal ateşin içimizde daima yanması. Siz bu yolda epeyce mesafe kat etmişsiniz. Gerçekten de size yetişebileceğimi düşünüyor musunuz diye sordu İbni Tahir müteessir bir ifadeyle. Amirlerinin senden istediklerini tereddüt etmeden yerine getir sadece. O zaman sana lazım olanların hepsini elde edeceksin dedi Süleyman. Teslim olmanın kolay bir iş olduğunu sanma sakın. İçindeki itiraz ruhu kendini hemen belli edecek ve mantığın sana verilen emirlere binbir ayrı biçimde karşı koyacak. Her türlü karşı koyuşun seni hak yolundan saptırmak isteyen şeytanın işi olduğunu bilmelisin. Kendi içindeki karşı koyuşu cesaretle yok edebilesin. Efendimizin ellerinde keskin bir kılıç haline geleceksin. Kısa ve kesik kesik öten bir boru sesi işitildi. Yatma vakti diyen Yusuf ayağa kalktı. Binaya geri dönerek doğruca yatak odasına gittiler. Orada birçok mum yanıyordu. Bazı talebeler uyumuşlardı. Bazıları ise daha yeni soyunuyorlardı. Bir süre sonra ise kapıda Ebu Soraka belirdi. Herkesin yatmış olduğundan emin olmak istiyordu. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olduktan sonra duvara kısa bir merdiven dayayarak yanan mumları söndürdü. Sonra bir köşede yanmakta olan küçük yağ lambasının başına gitti. Elindeki meşaleyi tutuşturduktan sonra kapıya yöneldi. Perdeyi dikkatle araladıktan sonra dışarı çıktı. Taş zemin üzerinde yükselen ayak sesleri daha uzun bir süre işitildi. Yüksek sesle uğulduyan borunun sesi genç adamların daha sabahın köründe döşeklerinden fırlamalarına neden oldu. Abdest aldıktan sonra namaz kıldılar ve kahvaltı ettiler. Sonra da herkes eğrini ve silahlarını alarak avluya doğru koşturdu. Bir anda tüm kale ayaklanmıştı. Talebeler atlarını ahırlardan çıkardıktan sonra iki sıra halinde dizildiler ve her sıranın başına bir onbaşı geçti. Yüzbaşı Minüçer atının üzerinde olduğu halde onlara doğru yaklaşıyordu. Geçit resmi bittikten sonra herkesin ata binmesini emretti. Asma köprü aşağı indikten sonra atların nalları üzerinde çınlamaya başladı. Atlılar birbiri ardınca oluşturulan sıraya katılıyorlardı. Büyük gözetleme kulesinin önünden geçerek yüksek bir yaylada son bulan dar bir patikaya saptılar. Yüzbaşı yine gelene kısaca en önemli emirleri açıkladı. Ondan sonra da bölüğü ikiye ayırarak karşılıklı savaş düzeni almalarını emretti. İlk olarak atlı hücum itmanlarını yapacaklardı. Talebeler karşılıklı iki gruba ayrıldılar. Münüçer bir işaret üzerine birbirlerine karşı çılgınca bir saldırıya geçtiler. Sanki ölümüne dövüşüyorlardı. Tam karşı karşıya kaldıkları an herkes bir anda çil yavrusu gibi dağıldı ve az ileride tekrar birleştiler. Bütün bu olanlar göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu. İbni Tahir ilk defa kendi gözleriyle bir süvari hücumuna şahit olduğu için kalbi gururlu bir heyecanla çarpmaktaydı. Bir süre sonra kılıç, mızrak ve okçuluk talimi yapmak için gruplara ayrıldılar. Öğle namazından önce kaleye geri döndüler. İbn-i Tahir o kadar yorulmuştu ki eğerin üzerinde güçlükle durabiliyordu. Atları ahırlara götürdükten sonra Süleyman'a sormaya cesaret edebildi. Bu savaş talimleri her gün yapılıyor mu? Sanki güzel bir gezintiden dönmüş gibi dinlenmiş ve dinç görünen Süleyman sırıtarak cevap verdi ona. Bu daha başlangıç dostum. Abdülmelik ile tanışınca ne diyeceksin? Çok merak ediyorum doğrusu. Karnım o kadar aç ki önümü bile doğru düzgün göremiyorum diye şikayet etti İbni Tahir. Gerçekten de bir şeyler atıştırmalıyım. Dayanmalısın. Günde 3 kereden fazla yemek yememiz yasaktır. Yemek saatleri dışında bir şeyler tıkınırken yakalanırsan dün gördüğün şarap içen asker gibi anında direğe bağlanırsın. Yatak odasına girerek silahlarını yerlerine koydular. Yıkandıktan sonra yazı tahtalarını ve kamışlarını alarak terasa çıktılar. Rüzgarda cübbesinin etekleri uçuşan uzun boylu zayıf bir adam onları beklemekteydi. Avurtları çöküktü ve gözleri çukura kaçmıştı. Sanki başka bir dünyadan burasını seyreder gibi bakıyordu. Dar kemerli burnu bir akbabanın gagasına benziyordu. Gri sakalı ta göğsüne dek uzanmaktaydı. Kemikli sıska elleri bir tomar yazılı kağıdı birer pençe gibi kavramışlardı. Bu adam Dâi İbrahim'di. Seyduna'nın iyi dostu olan eski bir mücahidi. Öğle namazını kılmaya başladılar. Önce hep birlikte. İmamlığı Dâi İbrahim yapıyordu. Duaları boğuk, tek düze bir ses ile okuyordu. Fakat Mehdi ile ilgili bölümlere geldiği zamanlar sesi yükseliyor, bir davulun gümbürdemesine benziyordu adeta. Sonra da dersini vermeye başladı. Arap dilinin gramerini anlatıyordu uzun uzun. Sıkı kuralları birer birer açıklıyor ve Kur'an'dan örneklerle de söylediklerini destekliyordu. Bu arada kamışlar da yazı tahtalarının üzerinde hararetle cızırdamaktaydı. Kimse nefes bile almaya cesaret edemiyordu. Bu ders İbn-i Tahir için bir dinlenme saati olmuştu. Gramer konusunda çok iyiydi zaten. Bu nedenle kendine güveni yerine gelmişti. Dâi İbrahim sözlerini sona erdirdiği zaman karanlık bir çehreyle doğruldu. Uzun beyaz cübbesinin bir yere takılmaması için azami gayret harcıyordu ve sonunda azametli bir tavırla merdivenlerden aşağı inerek gözden kayboldu. Nihayet kıpırdayabilirlerdi artık. Bir an için Dâi İbrahim'in orada olmadığından emin olmak için beklediler. Sonra da hep beraber koşturarak aynı merdivenlerden aşağı terasa indiler. Birbirlerinin karşısına 2 sıra halinde dizildiler. ''Şimdi Dâi Abdülmelik ile tanışacaksın.'' diye fısıldadı Süleyman İbni Tahir'in kulağına. ''Sana iyi öğüt vereyim. Dişlerini sık. İradeni sonuna kadar kullan. Talim esnasında bir talebenin olduğu yere ölü olarak düştüğünü biliyorsun değil mi? Allah'a ve Efendimizin bilgeliğine güven.'' Yusuf ilk sıranın en başındaydı. Süleyman ortalarda bir yerde, İbni Tahir ise en sondaydı. İkinci sıranın ise başında, Übeyde, sonunda da Naim bulunuyordu. Aniden iri kemikli dev bir adam çıktı ortaya. Hızlı adımlarla onlara doğru yaklaşıyordu. Köşeli bir suratı vardı. Gözleri ise sert ve delici bakışlara sahipti. Delikanlıların arasındaki İbni Tahir gözüne çarptığı zaman ona seslendi. ''Senin adın nedir yiğidim?'' ''Adım Avni, Savalı Tahir'in torunuyum.'' ''Tamam, bana geldiğini haber vermişlerdi. Şanlı atlarına layık olacağını umarım.'' Birkaç adım attıktan sonra kükreyen bir sesle emretti. ''Ayakkabıları çıkartın, herkes duvara.'' Delikanlılar bir anda ayakkabılarını çıkarttılar, önlerinde yükselen duvarlara doğru koştular ve tırmanmaya başladılar. Elleriyle kaya bloklarının arasındaki yarıkları ve çatlakları arıyor, buldukları en küçük bir çıkıntıya bile sıkı sıkıya sarılıyorlardı. Önünde dimdik yükselen duvara bakan İbni Tahir'in cesareti bir anda yok oldu. Ayağı nereye ve nasıl basacağını bile bilmiyordu. Birden başının üstünden bir sesin kendisine bir şeyler fısıldadığını işitti. ''Elini uzat.'' Başını kaldırıp yukarı baktı. Süleyman ta tepelere çıkmıştı bile. Bir eliyle bir çatlağa tutunurken diğer elini de ona doğru uzatıyordu. İbni Tahir uzatılan ele sıkıca yapıştı ve çelik bir pençenin kendisini yukarı çektiğini fark etti. ''Hadi gayret et, izle beni.'' Sonra her şey daha iyi gitti ve kendisini bir anda burçlarda buldu. Öbürleri uçurum tarafındaki duvardan aşağı inmeye başlamışlardı bile. Ta aşağılarda şahrut şiddetle akıyordu. İbni Tahir aşağı bir bakış fırlattı ve o anda başı dönmeye başladı. ''Aşağı düşüp öleceğim diye düşünüyordu dehşetle. Beni çok yakından takip et.'' diye fısıldadı Süleyman. Sesi sert ve emrediciydi. ve aşağı inmeye başladı. Sağlam bir dayanak bulduğu anda İbn Tahir'e önce elleri sonra da omuzlarıyla destek oluyordu. Bu şekilde dişlerini sıkarak dikkatle dimdik duvardan aşağı inmeye başladılar. Irmağın kayalarına ayak basmak için harcadıkları vakit İbn Tahir'e sanki sonsuzluk kadar uzun gelmişti. Derin derin soluk alarak etrafına bakındı. Az önce yaşadığı korku yüzünden hala tir tir titriyordu. Dimdik duvar gözlerinin önünde gökyüzüne dek yükselmekteydi. Bu duvardan çıplak elleriyle inmiş olduğuna bir türlü inanamıyordu. Abdülmelik iri cüssesiyle duvarın üstünde belirdi. Bacaklarını iki yana açarak aşağıdaki talebelere seslendi. Yerlerinize çabuk. Tekrar tırmanmaya başladılar.
Ayrım sonu.